Ayrım 25.
Hasan'ın malı olduğu zaman da bu inancını korumaktaydı. Bugünkü kararı kendisini sadece aşağılamakla kalmamış, aynı zamanda içindeki gizli güven duygusunu da yok etmişti. Eğer becerebilseydi hıçkırıklara boğulurdu. Fakat gözleri yaşarma yeteneklerini çoktan yitirmişlerdi. Hasan'dan nefret mi ediyordu, duyguları çok fazla kabarmıştı. Onun için bu soruya cevap veremiyordu. Önce kendisini Şahrut'a atmaktan başka çaresi olmadığını düşünmüştü. Sonra intikam almaya karar vermişti. Fakat bu duygusu da uzun sürmemiş ve yerini sonsuz bir üzüntüye terk etmişti. Hasan'ın davranışı üzerine düşündükçe kendisini bunu yapmaya iten mantığı daha iyi anlıyordu. Dünyayı kavrayış biçimi, kitlelerin gözünde kutsal ve dokunulmaz olan her şeyi hor görmesi, elde bulunan bütün bilgileri sorgulayışı, düşüncelerinin ve davranışlarının koşulsuz özgürlüğü, bunların hepsine bugüne dek binlerce defa hayran kalmamış mıydı? Kendi kendine bunların laftan ibaret olduğunu söylüyordu daima. Kendisi bu lafları pratiğe geçirmekten aciz olduğu için onun da aynı derecede aciz olduğunu düşünmekteydi. Artık bu akıl almaz varlığın diğer yüzünü de görmeye başlamıştı. Her şeye rağmen onun teveccühünü yitirmediğinin farkındaydı. Sevgisini bu şekilde gösteriyordu belki de. Peki ya kendisi? Onu önemsemek için hala bir gerekçesi var mıydı? Düşünceler ve fikirler ikisi için de sevimli oyuncaklardan başka bir şey değillerdi. Ruhsal idrak ise Hasan'a göre zorunlu olarak pratiğe geçirilmeliydi. Mantığının keşfettiği her şeyi onu tamamen etkisi altına alıyordu. Artık bir daha asla sevmeyeceğini, hiçbir şeye inanmayacağını ve hiçbir geçerli prensibi kabul edemeyeceğini Hasan'a yüzlerce kez söylememiş miydi? Acaba Hasan'ın son kararı kendisine verdiği değerin ve güvenin bir göstergesi miydi? Bilmiyordu. Ne kadar anlamaya ve kavramaya çalışsa da kalbinin derinliklerinde acı ve aşağılanma duygusu asla kaybolmuyordu. Hayır, Hasan için sadece ihtiyacı olduğu zaman kullandığı bir eşyadan ibaretti. Kadehleri birbiri ardına boşaltıyor ve kimseye fark ettirmeden sarhoş oluyordu. Ruhunun giderek daha berraklaştığı hissine kapılmıştı. Ansızın olup bitenlerin farkına vardı. Bir şeyi, bir kişiyi bekliyordu. Ne kadar da garip. Bütün bu zaman zarfında bir kez olsun İbn-i Tahir'i düşünmemişti. Hasan onu canlı ve zeki bir genç olarak tasvir etmişti. Bir şair, içinde garip bir his vardı. Sanki bir melek. Kanadıyla dokunmuştu ona. Çok yakınlarda bir şey vardı. Belki de kaderin ta kendisiydi bu. Parmakları arpın tellerinde gezinirken çalgıdan özlem dolu nameler yükseliyordu. Bu akşam ne kadar da güzel diye fısıldadı Safiye ona bakarak. İbn-i Tahir onu görür görmez aşık olacak dedi Hatice aynı ses tonuyla. Ne kadar güzel olur diye hayal kurmaya başladı Safiye. Onlar için en güzel şiirleri bestelerdik. İbn-i Tahir onun ayaklarının dibinde görmeyi bu kadar çok mu istiyorsun? Evet ne kadar çok istediğimi tahmin bile edemezsin. Büyük dâiler Hasan'la beraber sessizce kulenin tepesine çıktılar. Terasa çıktıkları anda gözleri yıldızların ışığını bile gölgede bırakacak güzellikte bir ışık huzmesine takıldı. Hasan'la beraber balkonun koruluklarına yaklaştılar ve aşağı baktılar. Her üç köşk de birer ışık deryasına dönmüştü. İçten ve dıştan aydınlatılmış sırça duvarlar, içeride olan her şeyi, her hareketi biraz daha küçük ölçülerde dışarıya yansıtıyordu. ''Gerçekten de sen eşi benzeri bulunmaz bir insansın.'' dedi Ebu Ali hayranlıkla. ''Bize birbiri ardına sürprizler yaşatacağına söz vermiştin. Sözünü tuttuğunu görüyorum.'' ''Evet, bir efsane gerçek oldu.'' diye homurdandı buzruk Ümit. İçine düştüğü derin şaşkınlıktan sıyrılmamıştı henüz. Yeteneklerinin kudreti, içimizde taşımış olabileceğimiz tüm gizli düşüncelerden sıyrılmaya itiyor bizi. ''Sabırlı olun, beni vaktinden önce takdir etmeyin.'' diye gülümsedi Hasan tevazu göstererek. Kahramanlarımız uyumaya devam ediyorlar. Henüz hiçbir uyanma belirtisi göstermediler. Biraz bekleyelim ve neler olacağını görelim. Bakalım yapmak istediklerimizi başarmış mıyız? Onlara hangi bahçede hangi fedainin misafir edildiğini anlatmaya başladı. Böyle bir planın aklına gelmiş olmasına diye hayret etti Ebu Ali. Hala bir türlü akıl sır erdiremiyorum. Sadece bunun doğaüstü bir gücün verdiği ilham olduğunu tahmin edebiliyorum. Eğer bu ilham Allah'tan değilse tanıdık başka bir ruhtandır mutlaka. Allah olmadığı kesin dedi Hasan gülerek. Fakat belki de eski dostumuz Ömer Hayyam'dan. İki arkadaşına 20 yıl önce Nişapur'da yaptığı ziyaretten bahsetti. Ve şair arkadaşının kendisine bu akşamki deneyi yapabilme fikrini nasıl verdiğini anlattı. Ebu Ali hala inanamıyordu. Bu gizli tertibatın planını bunca zamandır kafanda taşıdığını mı söylemek istiyorsun yoksa? Nasıl oldu da çıldırmadın? Şehit Ali'nin sakalı adına diye şaşkınlığını belirtti diğeri de. Bu plan benim aklıma gelmiş olsaydı bir ay bile sabredemezdim. Onu gerçekleştirmek için elimden gelen her şeyi yapar veya başarıya ya da başarısızlığa ulaşana kadar bir an bile huzur bulamazdım. Doğrusunu isterseniz başarısızlığı engellemek için bir insanın elinden gelebilecek olan her şeyi yaptım dedi Hasan. Böyle bir düşünce insanın kafasında ana karnındaki bir bebek gibi büyür ve gelişir. Önce çok küçüktür ve sadece bir yerlere tutunup gelişme arzusu vardır. Daha o zamanlar bile büyük bir kudrete sahiptir. Yavaş yavaş kendisini taşımakta olanı etkisi altına alır. İnsan bu durumda bu düşünceyi gerçekleştirmekten, bu harika varlığı gün ışığıyla tanıştırmaktan başka hiçbir şey düşünemez ve arzulayamaz. İçinde böylesine efsanevi bir hülya taşıyan birisi yarı yarıya çıldırmıştır. Onun doğru veya yanlış, iyi veya kötü olduğunu düşünmez bile. Görünmeyen bir kuvvetin etkisi altında hareket eder artık. Sadece kendisinden daha güçlü bir kudretin maşası olduğunu bilmektedir. Ve bu kudretin cennetten mi yoksa cehennemden mi çıktığı onu hiç mi hiç ilgilendirmez. Ve sen 20 yıl boyunca planını gerçekleştirmek için hiçbir adım atmadın. Sırrını hiç kimseye açmadın mı? Ebu Ali kendini ne kadar zorlarsa zorlasın Hasan'ın anlattıklarına bir türlü inanamıyordu. Hasan onun şaşkınlığına güldü. Eğer planımı sana veya herhangi bir arkadaşına anlatsaydım benim ya bir şakacı ya da bir deli olduğumu düşünürdünüz. Ama bu planı daha önce uygulamaya koymayı çok kere düşündüğümü inkar edemem. Fakat her defasında vaktin henüz gelmediğini anlamakta gecikmedim. Çok şükür ki yoluma çıkan engeller beni asla düzeltmeyeceğim hatalar yapmaktan korudular. Hatta daha Ömer Hayyam bana bu fikri verir vermez uygulamaya geçirmek istedim. Ömer bana hemen başvezire gitmemi ve gençliğinde verdiği sözü yerine getirmesini istememi salık vermişti. Nizamül Mülk bana umduğumdan daha fazla yardımcı oldu. Sultana beni arkadaşı olarak takdim etti. Böylece saraya kapağı atmayı becerdim. Başvezirden daha hoş sohbet bir muhasip olduğumu elbette tahmin etmişsinizdir. Kısa sürede sultanla aramda bir yakınlık doğdu ve bana diğerlerinden farklı davranmaya başladı. Yavaş yavaş işleri yoluna koymaya başlıyordum. Planımı uygulama vaktinin geldiğini düşünüyordum. Tek beklediğim sultanın beni önemli bir görev ile bir sefere yollamasıydı. Fakat o zamanlar çok saf olduğumu itiraf etmeliyim. Eski okul arkadaşımın kalbinde yeşeren kıskançlık tohumlarının farkına varmamıştım. Onunla rekabet etmek benim için çok normal bir şeydi. Onun bunu bir aşağılama olarak kabul edeceğini düşünmemiştim hiç. Günün birinde sultan, dev imparatorluğunun gelir ve giderlerine dair bir rapor hazırlanmasını istedi. Bütün verilerin toplanması için ne kadar zamana ihtiyaç duyduğunu sorunca Nizamül Mülk en az 2 yıla ihtiyaç duyacağını söyledi. Ne? 2 yıl mı diye bağırdım. Bana sadece 40 gün süre tanı. Sana ülkenin tüm hesaplarını en ince detayına kadar gözlerinin önüne sereyim. Okul arkadaşımın beti benzi attı ve tek kelime etmeden salonu terk etti. Sultan önerimi kabul etmişti. Nihayet yeteneklerimi sergileme imkanı bulduğum için çok mutluydum. Güvendiğim tüm adamlarımla beraber işe koyuldum. Yoğun bir çalışma sonucu benim ve sultanın adamlarının da çabaları sayesinde gerçekten de 40 gün sonra sultanın istediği raporu hazırlamaya muvaffak oldum. Bana tanınan süre dolduğu zaman kağıtlarımla beraber sultanın huzuruna çıktım. Fakat henüz birkaç sayfa okumaya kalmadan kağıtlardaki rakamların kötü niyetli birisi tarafından değiştirildiğinin farkına vardım. Kekelemeye başlayarak eksik ve hatalı yerleri ezberden okumaya başladım. Fakat sultan benim şaşkınlığımın farkına varmıştı. Son derece öfkelenmişti. Dudakları titriyordu. Aniden başvezir konuşmaya başladı. Bilge adamlar bu işin en az 2 yıl gerektirdiğini hesapladılar. 2 yıllık işi 40 günde yapabileceğini iddia eden bir palavracının elinden karşında kekelemekten başka ne gelebilir ki? İçten içe şeytanca güldüğünü işitiyordum. Bu kötü oyunu bana oynayanın o olduğunu fark ettim. Fakat sultan şaka kaldıracak halde değildi. Son derece utanıyordum. Sarayı terk ederek alelacele Mısır'a gittim. Sultanın gözünde işe yaramaz bir palavracıdan başka bir şey değildim artık. O zamandan beri başvezir intikam almamdan korktuğu için beni yok etmeye çalışıyor. Böylece planımı gerçekleştirme teşebbüslerimin ilki suya düşmüş oluyordu. Fakat üzgün değilim. Çünkü bunun bir erken doğum olacağını biliyorum artık. Senin baş veziriyle olan kavganı daha önce de işitmiştim dedi Ebu Ali yüksek sesle. Fakat bu anlattıklarından sonra mesele bambaşka bir boyut kazandı. Artık Nizamül Mülk'ün İsmaililere karşı beslediği derin nefretin sebeplerini daha iyi anlayabiliyorum. Dinleyin, daha bitmedi. Beni Mısır'da çok iyi karşılamışlardı. Halife Mostanzar Billah, muhafız başı meşhur Bedr el Cemali beni karşılaması için ta sınıra kadar yolladı. Kahire'de İsmaili davasının bir evliyası gibi karşılandım. Doğrusunu isterseniz bana gösterilen bu ilgi beni çok şaşırtmıştı. Fakat bir müddet sonra meselenin iç yüzü ortaya çıktı. Halifenin iki oğlu daha babaları ölmeden miras ve taht kavgasına tutuşmuşlardı bile. Daha yaşlı olan Nasır babası gibi zayıf yapılının tekiydi. Kanunlar ondan yanaydı. Onu ve babasını kısa sürede etki altına alabildim. Fakat Bedir el Cemal'in kararlılığına gereken önemi vermemiştim. Bedir, halifenin küçük oğlu Amus Tamali'yi destekliyordu. Ondan daha ağır bastığımı fark ettiği anda beni tutuklattı. Halife korkmaya başlamıştı. İşin şakasının kalmadığını anladım. Mısır ve benim için beslediğim tüm büyük hayalleri terk edip bir Frenk gemisine kapağı attım. Kaderim işte bu gemide belli oldu. Açık denize çıktığım zaman geminin Bedr el Cemal'in söylediği gibi Suriye'ye doğru değil, aksine batıya, yani Afrika'nın herhangi bir yerine doğru yol almakta olduğumu fark ettim. Yoksa beni Kahire'ye bağlı bir limana mı götürüyorlardı? O zaman işim bitik demekti. Az sonra oralarda sık sık görülen fırtınalardan biri koptu. Halifenin bana gizlice birkaç kese altın vermiş olduğundan bahsetmiş miydim? Onlardan birini kaptana vererek geriye dönmesini ve beni Suriye'ye ait bir limandan karaya çıkarmasını rica ettim. Nasıl olsa fırtınadan kaçtığını bahane edebilirdi rahatlıkla. Altının çekiciliğine karşı koyamadı. Fırtına gitgide şiddetleniyordu. Yolcular, hatta aralarındaki Frenkler bile cesaretlerini kaybettiler. Yüksek sesle dua ederek ruhlarını Tanrı'nın koruyucu ellerine terk ediyorlardı. Bir tek ben sakindim. Bir köşeye çökerek bir yandan kurutulmuş hurma yiyor, diğer yandan da bu kadar ucuz kurtulduğuma seviniyordum. Sükunetim diğerlerini şaşkınlığa uğratmıştı. Rotayı değiştirdiğimizi fark etmemişlerdi. Onlara tek bir cevap verdim. Allah bana Suriye'de bir yerde karaya çıkacağımızı ve yol boyunca başka bir sorunla karşılaşmayacağımızı bildirmişti. Bu kehanet bir gece içinde gerçekleşti ve herkes beni büyük bir peygamber olarak görmeye başladı. Yolcuların tümü müridim olmak istiyorlardı. Bu beklenmedik başarıdan kendim bile ürkmüştüm. İmanın ne kadar büyük bir kudrete sahip olduğunu işte o zaman anladım. Tüm yapılması gereken diğer müminlerden biraz daha fazla bilgili olmaktı. Sonra keramet göstermek bile çok kolay bir şeydi. Bir anda her şeyi kafamda açıkça görmeye başlamıştım. Planlarımı gerçekleştirmek, dünyayı tersine çevirmek için Arşimet'in de söylediği gibi bir tek sağlam dayanak noktasına ihtiyacım vardı. Artık bu dünya üzerinde hükümdarların teveccühüne, şan ve şöhrete ihtiyacım kalmamıştı. Sadece sağlam bir kale ve onu isteklerime göre değiştirmemi sağlayacak maddi imkanlar lazımdı bana. Baş vezir ve dünya hükümdarları önümde titreyeceklerdi artık. Gözlerinde garip bir tehdit ifadesi vardı. Ebu Ali'nin önünde vahşi bir hayvan duruyordu. Her an saldırmaya hazır bir canavar. Artık sağlam bir dayanağın var dedi Ebu Ali yavaşça. Sesinde az da olsa bir korku seziliyordu. Evet dedi Hasan, gerçekten de var. Balkon koruluklarından uzaklaşarak yerdeki yastıkların üzerine uzandı. İki arkadaşından da aynı şeyi yapmalarını rica etti. Soğuk mezeler ve testiler dolusu şarap kendilerini bekliyordu. Konuşmadan yediler. Düşmanları aldatmakta tereddüt etmem ama kendi dostlarıma aynı şeyi yapmak istemem doğrusu dedi Buzruk Ümit aniden. Bütün zaman boyunca susmuş, kendini toplamış ve içinden geçenleri söylemişti. Eğer seni doğru anladımsa İbn-i Sabbah diye devam etti. Tarikatımızın kudreti. Bundan sonra fedailerin körü körüne bağlılıkları üzerinde yükselecek. Çünkü onlar en kararlı ve imanlı müritlerimiz. Tüm duygularımızı bir yana iterek her dediğimizi gözlerini kırpmadan yerine getirmeye zorlayacağız. Sadece duyulmadık, görülmedik bir sahtekarlık ile bunu başarabiliriz. Gerçekten de düşüncelerin mükemmel. Fakat bu düşünceleri gerçekleştirmek için kullandığın aletler öyle sıradan aletler değiller. Onlar yaşayan insanlar, bizim dostlarımız. Hasan bu itirazı bekliyordu sanki. Sükunetle konuşmaya başladı. Fakat aslında tüm tarikatların kudretleri taraflarının kendilerine körü körüne imanlarına bağlıdır. İnsanlar idrak yetenekleri ölçüsünde bu dünyada bir yer edinirler. Onlara önderlik etmek isteyenler yeteneklerinin çeşitliliğini göz önünde tutmak zorundadırlar. Bir zamanlar kitleler peygamberlerden mucizeler gerçekleştirmelerini talep ediyorlardı. Peygamberler de itibarlarını korumak için istediklerini yapmak zorundaydılar. Bir grubun bilinç ve seviyesi ne kadar düşükse onu harekete geçiren fanatiklik de o kadar büyüktür. Bu nedenle ben insanlığı iki gruba ayırıyorum. Bir tarafta ne ve nerede olduklarını bilen bir avuç insan, diğer tarafta bunu bilmeyen kitleler. İlk grup önderlik etmekle, ikincisi de onları izlemekle görevlidir. İlki anne babanın, ikincisi de çocukların rolünü üstlenmiştir. İlki mutlak olana asla ulaşamayacağını bilir. İkincisi de ona ulaşmayı arzular. İlkinin elinden diğerlerinin ruhlarını masallar ve hayaller mahsulleri ile doyurmaktan başka ne gelir ki? Yalan ve dolan. Bence bir sakıncası yok. Bunları insanlara acıdıkları için yapıyorlar. Gerçi bunun da bir önemi yok. Çünkü önderler için çok açık ve net olan hedefler sıradan halk tarafından asla kavranamayacaktır. Yalan ve dolan ile iyi düşünülmüş bir müessese kurulacaksa neden olmasın? Size eski Yunan filozofu Empedokles örneğini vermek istiyorum. Daha sağlığında öğrencileri kendisini bir tanrı olarak kabul etmeye başlamışlardı. Öleceğini hissettiği zaman kimseye haber vermeden bir yanardağın tepesine çıkarak kendisini fokur fokur kaynayan kraterin içine attı. Bir zamanlar kendisine inananlara bir kehanette bulunmuştu çünkü. Ölmek üzereyken bir mucize gerçekleşecek ve canlı vücudu yeryüzünden alınarak öbür dünyaya götürülecekti. Maalesef kraterin kenarında sandalın tekini düşürdü. Bu onu ele verdi. Eğer o meşhur sandal bulunmamış olsaydı, dünya tanrı Empedokles'in ilahi arştan kendilerini gözetlediğine inanacaktı. Bu olay üzerine biraz düşünecek olursak, filozofumuzun bunu kendi çıkarları için yapmadığını açıkça anlayabiliriz. Öldükten sonra havarilerinin onun göğe çıktığına inanmalarından ne gibi bir yarar elde edilebilir ki? Ben onun gayet ince bir davranış göstermiş olduğunu düşünüyorum. Ölümsüzlüğüne sarsılmaz bir iman besleyen müminleri üzmek istememişti. Onların kendisinden yeni bir masal beklediklerini biliyordu ve onları hayal kırıklığına uğratmak niyetinde değildi. Doğru, bu anlattığın türden bir yalan tamamen masumdur dedi Buzruk Ümit kısa bir düşünmeden sonra. Fakat fedailerin için düşündüğün sahtekarlık sonuçta onlar için ölüm kalım meselesi değil mi? Dinleyin diye üsteledi Hasan. Size planımın kapsamlı bir felsefe açıklamasını yapacağıma söz vermiştim. Öncelikle ayaklarımızın altındaki bahçelerde neler olup bittiği konusunda anlaşmaya çalışalım. Sonra da bu olup bitenleri parçalarına ayrıştırarak analiz etmeye çalışalım. Elimizde 3 tane delikanlı var. Bu delikanlılar onlar için cennetin kapılarını açtığımıza inanma eğilimindeler. Eğer gerçekten de buna ikna olurlarsa neler hissedecekler sizce? Bunun farkında mısınız dostlarım? Şimdiye dek hiçbir ölümlünün tanımadığı bir mutluluk. Yaşam boyu o güzel anı düşünüp mutlu olacaklar. Bir de oraya ebediyen gideceklerini öğrendikleri anı düşünsenize. Fakat ne kadar yanıldıklarını bir bilseler dedi Ebu Ali gülerek. Bütün dünyada bunu en iyi bilen bizleriz sanırım. Biz biliriz de ne demek diye bağırdı Hasan öfkeyle. Yarın neler olacağını biliyor musun? Kaderin bana neler tattıracağını biliyor muyum? Buzruk Ümit ne zaman öleceğini biliyor mu? Ve buna rağmen her şey ezelden beri kainatın düzeninde yazılı olmalı. Pitagoros, insanın her şeyin ölçüsü olduğunu söylüyordu. İnsanın algıladığı şeyler vardır, algılamadıkları ise yoktur. Aşağıdaki 3 adam cenneti algılıyorlar ve ondan ruhları, vücutları ve bilinçleri ile zevk alıyorlar. Demek ki cennet onlara göre artık vardır. Sen Buzruk Ümit, anladığım kadarıyla fedaileri içine çektiğim sahtekarlıktan ürküyorsun. Fakat unuttuğum bir şey var. Biz de her gün algılarımızın kurbanı olmaktayız. Ben çeşitli dinlerde yaratan olarak adlandırılan varlıktan ne daha üstünüm ne de daha aşağılığım. Algılarımızın bizi yanılgıya sevk ettiklerini Demokrit bile fark etmişti. Onun için ne renkler, ne tatlı, ne acı, ne soğuk, ne de sıcak vardır. Sadece atomlar ve mekan. Empedokles'te tüm bilgilerimizi sadece algılarımız aracılığıyla edindiğimizi fark etmişti. Onların aracılığı olmadan edindiğimiz şeylerin bizim için hiçbir anlamı olamaz bile. Şayet algılarımız bizi aldatıyorlarsa, onlar aracılığıyla edindiğimiz bilgilerin doğruluğuna güvenme imkanımız olabilir mi? Aşağıdaki bahçede bulunan hadımlara bir bakın. Tüm İran'ın en güzel kızlarını onların himayesine teslim ettik. Fakat onlar için güzel bir kızın büyüleyici kokusunun ve çehresinin ne gibi bir anlamı olabilir ki? Ya da genç bir bakirenin dipdiri memelerinin, işe yaramaz bir et yığınını elde tutmanın verdiği nahoş duygudan başka hiçbir şey. İşte algılarımızın izafiliği burada yatmaktadır. Kör bir insan için çiçek açan bir bahçenin en güzel renkleri ne ifade eder? Sağırlar bülbülün şakımasını işitemezler. Bir bakirenin büyüsü bir hadımı etkileyemez. Ve aptallar dünyanın tüm bilgelikleri ile alay ederler. Ebu Ali ve Buzruk Ümit ne yapacaklarını bilemedikleri için gülmeye başladılar. Fakat her ikisi de aynı izlenimi edinmişti. Hasan onları ellerinden tutarak daha önce uzaktan bakmayı bile cesaret edemedikleri dipsiz bir uçurumun derinliklerine uzanan dar bir merdivenden aşağı indiriyordu. Biraz önce saydığı sebeplerin hepsini uzun bir zaman zarfında olgunlaştırdığını anlamışlardı. Bakın diye devam etti. Eğer insan benim gibi çevresinde gördüğü, duyduğu, algıladığı şeylere güvenmeyeceğini idrak ederse, eğer her taraftan güvenilmez ve kötü niyetli şeylerden çevrelendiğinin ve devamlı yanılgılarının kurbanı olduğunun bilincine varırsa, o zaman insan bunu bir kötülük olarak değil, bir yaşam zorluğu olarak kabul eder. Öyle bir zorunluluk ki er ya da geç kendisini ona uydurmak zorundadır. Yüksek bir idrak seviyesine ulaşmış bir insan için hayal etmek, binlerce başka güzel özelliğinin yanı sıra her eylem ve her ilerlemenin süsü ve itici gücüdür. Heraklit kendi kainatında zaman tarafından düzenlenen karmaşık bir yığıntı görüyordu. Zamanı renkli taşlarla oynayan bir çocuğa benzetiyordu. Çocuk taşları dilediği gibi ayırmakta veya birleştirmekteydi. Ne ince bir mukayese! Bu yapıcı, yaratıcı ihtiras dünyalara hükmeden manasız irade ile kaynaşmıyor mu? Bu ihtiras sonradan yıkmak için yaratmadı mı dünyaları? Bu dünyalar var oldukları müddetçe kusursuz ve mükemmeldirler. Sonra da içlerinde barınan kanunlar sebebiyle kendi çöküşlerine hazırlarlar. Biz de böyle bir dünyada bulunuyoruz. Biz de bu dünyaya hükmeden kanunlara tabiyiz. Onların birer parçasıyız ve kendimizi onlardan kurtarmamız mümkün değil. Emin olabileceğimiz sadece bir tek şey vardır. Yanılgı ve hayal bu dünyanın yegane itici güçleridir. Merhametli Allah adına diye bağırdı Ebu Ali. Hasan, sen de çok özel kanunlara tabi olan bir dünya yaratmadın mı? Senin dünyan renkli, ilginç ve gerçekten de epeyce korkunç. Alamut'u sen yarattın İbn-i Sabbah. Bu itiraf Hasan'ın dudaklarında bir gülümseme belirmesine yol açtı. Buna karşın Buzruk Ümit düşünceli ve şaşkın bir şekilde dinlemek ve izlemekle yetiniyordu. Konuşmanın yavaş yavaş kendisine tamamen yabancı ve anlaşılmaz olan bir alana kaydığının farkındaydı. ''Yaptığın şakada aslında epeyce gerçek payı var sevgili dostum Ebu Ali'' dedi Hasan düşünceli bir ifadeyle. Az önce aşağıda da size söylediğim gibi ben yaratıcının işliğine bizzat giderek onun ne yaptığına baktım. Belki de çok merhametli olduğu için geleceğimizi ve ölüm günümüzü bizden sakladı. Benim de başka bir şey yapmaya niyetim yok. Bu dünyadaki hayatımızın bir hayalden dahi iyi olduğu nerede yazılı Allah aşkına? Fakat bilincimiz hayal olanla gerçek olanı ayırt etmeyi becerebilir. Eğer fedailerimiz uyandıkları zaman gerçekten cennette olduklarına ikna olmuşlarsa o zaman gerçekten de oradaydılar. Çünkü gerçek ve sahte cennet arasında bir fark yoktur. Bir yerde bulunmuş olduğumuza gerçekten inanıyorsak o zaman oradaydık demektir. Gerçekten Allah'ın bahçelerine gitseler yine aynı zevkleri, aynı mutlulukları tatmayacaklar mı? Epikür'ün ne dediğini hatırlıyor musunuz? İnsanoğlu acı ve elemden mümkün olduğunca kaçmalı, refah ve mutluluk dolu bir yaşam sürmeye çalışmalıdır. Fedailerden daha şanslı kim vardır şu dünyada? Düşünün, cennete gittiler. Onların yerinde olmak için neler vermezdim ki? Ah, aşağıdaki bahçelerin gerçekten de cennet olduklarını kendimi bir kerecik ikna edebilseydim ve onlardan zevk alabilseydim. Gerçek bir sofitsin diye bağırdı Ebu Ali hayranlıkla. Hemen işkence tezgahına yatır beni. Nasıl olsa sende bu yetenek varken kuş tüyü bir yatakta yattığıma anında ikna oluverirdim. İsmail'in sakalı adına mutluluktan gülerdim bile. Ebu Ali'nin neşesi kara kara düşünen Buzruk Ümit'e bile bulaşmıştı. Aşağıdaki yiğitlere bir göz atmaya ne dersiniz diye sordu Hasan. Ayağa kalkarak balkonun parmaklıklarına gittiler. Henüz her şey sakin dedi Buzruk Ümit. Tekrar konumuza geri dönebiliriz. Bize diyorsun ki İbn-i Sabbah tek bir kerecik bile olsa cennette olmaya inanmayı arzu ederdim. Fakat fedailerim buna inanıyor olmasalar bile ellerine gerçekten de çok şey geçiyor mu? Her yerde bulabilecekleri yiyeceklerden tadıyorlar ve güneşin altında yüzlercesi bulunan genç kızlarla tanışıyorlar. Hayır diye sözünü kesti onun Hasan. Sıradan bir ölümlü için yemekler aynı olsa bile nerede yediği çok önemlidir. Bir sultanın sarayında yemekle sıradan bir evde yemek arasında dağlar kadar fark vardır. Keza sıradan ölümlüler birbirlerine ikiz kardeş kadar benzeseler bile bir prenses ve sığırtmaç kız arasındaki farkı anında anlayabilirler. Çünkü duyduğumuz haz sadece vücudun algılamalarına bağlı değildir.